Ayrım 12, Güneş Kuşu, Wilbur Smith, sayfa 123. Yapılacak ilk iş tozu temizlemekte. Böylesine sımsıkı kapalı bir yerde bunca tozun nasıl biriktiğine önce şaşıyordum. Ama sonradan tavan lentolarının bağlantılarının duvarlar kadar sıkı olmadığını anladım. Toz yüzyıllar boyu buradan içeri girip birikmiş olmalıydı. Lauren'in istediği araçlar ile güvenlik polisi gelince işe koyulduk. Polis tünelin girişine bir kulübe koydu. Orada sürekli nöbetçi bekliyordu. Ancak biz beşimiz içeri girebiliyorduk. Başka kimsenin girmesine izin yoktu. Elektrik süpürgeleri tozları temizledikçe sayım yapabiliyorduk. Girintilerdeki raflarda tam 1142 tane sımsıkı kapalı çömlek vardı. Bunlardan 148 tanesi raflardan düşmüş, 127'si de kırılmış veya çatlamış, deri parçaları da havayla temas etmişti. Onlara parafin yağı püskürterek dağılmalarını önledik, sonra kaldırdık, etiketledik. Bundan sonra dikkatimizi arşivde yer almış ve bunca çömleğin kırılmasına neden olmuş o kıyasıya savaş sahnesine yönelttik. Geçitte raflar arasında aniden öldüğü belli olan tam 38 tane ceset vardı. Birkaç tanesi ölmek için girintilere doğru sürünmüştü. Son nefeslerini verirken de mumyalaşmış gövdelerinde açılmış yaralarını elleriyle bastırıyorlardı. Ölürken çektikleri suratlarında açık seçik okunabiliyordu. Bazıları birden ölmüştü, can çekişmeden. Bunların kafa tasları ta omuzlarına dek yarılmış veya gövdeden kopup yuvarlanmış ya da çok ağır yara almışlar, kolları bacakları kopmuştu. Burada insanüstü denecek bir kıyıcı gücün, akıl almaz şeytansı bir öfkenin izleri okunuyordu. Kurbanların hepsi de negroid ırktandı. Tabaklanmış deriden önlükleri vardı, kemikten veya boncuktan süsler takılmışlardı. Ayaklarında hafif deri sandallar, başlarında ise yine boncuk, deniz kabuğu veya kemik gibi şeylerle süslü deriden, kuş tüyünden veya dokunmuş liften başlıklar vardı. Silahları da dört bir yana saçılmıştı. Cilalı tahtadan sopalara bağlanmış, kaba saba dövülmüş demirden mızrak uçları. Bu mızraklardan birçoğu kırılmış veya jilet keskinliğinde bir silahla ikiye bölünmüştü. Ayrıca ucuna yaban kazı tüyü takılmış, elde dövülmüş demirden, dikenli başları olan yüzlerce kamış ok da vardı. Oklar yumuşak kum taşından duvarları yer yer delmişti ve geçidin ağzından atıldıkları belliydi. Herhalde geçidin ağzı bundan sonra örülmüş olacaktı. Bu oklardan bir tanesi bile bir insan vücuduna girmemiş olduğundan, geçit boyunca ölüleri dağılmış bu adamların saldırıdan önce oklarla bir baraj kurduğu sonucuna vardık. Geçidin örülmüş ağzından 4-5 metre içeride bir ateş yakılmış, duvarlar tavan kararmıştı. Tünelin ağzının örülmesiyle havasızlıktan sönen ateşin yanmamış odunlarından bazıları hala duruyordu. Bu ateş bizi çok düşündürdü. Sonunda Lauren savaşın nasıl olabileceğini tasarladı, açıkladı. Bizim Opetlilerden son hayatta kalanlar düşmanları buraya çekmiş olmalılar. Düşman da bu son kalan yiğitlerin işini bitirmek için en güçlü askerlerini içeri göndermişler. Ama Opetliler onları kaçırmış. Sonra düşman okçularını geçidin ağzına dikip içeriği ok yağmuruna tutmuş. Yine içeri dalmışlar ama Opetliler onları bekliyormuş, düzinelercesi ölmüş. Opetlilerin de her biri birçok yerinden yaralanmış, ölüyorlarmış, güçleri tükenmiş. Yaşamda olduğu gibi ölümde de omuz omuza vermiş bu can yoldaşları. Silahlarına dayanıp düşmanı beklemişler ama düşman gelmemiş. Sadece dumandan onları kaçırmak için geçidin ağzına büyük bir ateş yakmış. İçeridekiler çıkmayınca da saldırmaktan vazgeçip geçidin ağzını örmüşler. İçeridekileri ölüleriyle birlikte diri diri gömmüşler. Hepimiz susmuş, Lauren'in anlattıklarını gözlerimizin önünde canlandırmaya çabalıyorduk. Akla yakın geliyordu, kanıtlara da uyuyordu. Ama Sally yine oyun bozanlık etti. Eğer bu anlattıklarınız doğruysa o halde sizin o yiğitlere ne oldu? Uçup gitmediler ya. Gerçekten de o çok eski facianın kahramanlarından geriye en ufak bir iz kalmamıştı. Sadece geçidin başında Baal'in güneş simgesinin altındaki kanıttan başka. Bu arşivde bulduğumuz son eşya oluyordu. Şaşılacak güzellikte çok kullanışlı bir savaş baltasıydı. 2000 yıldır durduğu yerden onu aldığım zaman tam bana göre yapılmış sandım, elime tıpatıp uyuyordu. Sapının ucundan kopmuş bir deriden bilek bandı sarkıyordu. Balta gergedan boynuzundan yapılmıştı, son derece keskindi, sapı fil dişiydi. Güçlü bir silah olduğu ilk bakışta anlaşılıyordu. İki yanlı da kullanılabilirdi. Baltanın başı pek ince işlenmiş, kanatlarını açmış, dört akbaba kuşu iki yanına kazılmıştı. Kuşlar öylesine ayrıntılarıyla işlenmişti ki neredeyse tüyleri tek tek sayılacaktı. Bu kurumuş kanları hala üzerinde olan baltayı elimde tutarken birdenbire anlamsız bir çılgınlığa kaptırdım kendimi. Baltayı başımın üzerine kaldırdım, savurdum, savurdum, korkunç bir savaş çığlığıyla fırlatmak üzereyken kendimi zor tuttum. Çevremde çalışan arkadaşlarıma bakındım. Deniyordum da, bağışlayın demekle yetindim. O gece Loren ile kısa bir yürüyüşe çıkmıştık. Yarın dönmek zorundayım ben. Geleli 2 hafta oldu bile, burasının yüzünden tüm sorumluluklarımı nasıl unuttuğumu düşündükçe doğrusu kendim de kendime şaşıyorum. Burada ne var ki bizi böylesine bağlıyor, adeta büyülüyor. Ha ne dersin ben? Demin o baltayı eline aldığında sen de bambaşka biri olmuştun. Bir an önce şu deri parçalarında neler yazıldığını öğrenmeli, şu sitenin gizemini çözmeliyiz. Aman Lo, ne diyorsun sen? Burada en az 10 yıllık iş olduğunu bilmiyor musun sanki? Ama ben sabır denen şeyi bilmem ki ben. Dün gece Tutankamon'un mezarının keşfedilmesinin öyküsünü okudum. Lord Carnarvon mezarı bulmuş ama ölü firavunun lahdini görmeye ömrü yetmemiş. Boşuna zaman yitirmeyelim. Biliyorum ille de Hamilton'ı istiyorsun. Cuma günü Londra'dayım. Onunla bizzat görüşecek, mutlaka buraya getirteceğim. Ama bu arada sen de burada bir şeyler bulursan bana hemen haber ver, olmaz mı? Burada daha bulacağımız bir şeyler var, biliyorum çünkü. Biz mağarada bulduğumuz arşivde çalışırken bir başka ekip siteye geldi. Yazılı deri tomarlarının gereğince korunabilmesi için gerekli, uygun atmosfer ve havayı içeren nemi, ayarı, kapıları hava geçirmez bir prefabrika depo binası kurdular. Çevresini de dikenli tellerle kuşattılar. Böylece yazılı derilerin bozulması önlenmiş olacaktı. Bu arada Botswana hükümetinin yetkilileri de gelmişti. Çünkü hükümet bu yazıların yurt dışına çıkmasını yasaklamıştı. Yine de onlardan şimdilik sitenin bulunuşunun gizli tutulacağı konusunda söz alabildim. Ancak ben olur deyince kamuoyuna açıklanacaktı. Bu arada Lauren Hamilton'ın gelmeyeceği haberini verdi. Bu kötü bir haberdi. Adamın bana güveni olmadığını gösteriyor, bundan sonraki ünüme de gölge düşürme tehlikesi yaratıyordu. Çaresiz Sally ile kalktık, ta Oxford'lara gittik, Hamilton'ı bulduk. Sally ile herhalde geçmişte bir ilişkisi olmuştu, öyle anlaşılıyordu. Sonunda onu bizimle çalışmaya razı ettik. Dönüşümüzden 1 hafta sonra geldi. Hemen kolları sıvayıp işe koyuldu. Eski yazıları okuyup yorumlama konusunda hiç kuşkusuz dünyada birinci gelen bir bilgindi. Ayrıca bu yazılı deri parçalarını okuyabilmek tam anlamıyla bir bilim olmaktan çok bir sanat sayılabilirdi. Çünkü her birinin derisinin niteliğine göre, iyi veya kötü korunmuş olmasına göre yapılacak işlem değişik oluyordu. Sally bir aralık bana, bu işin altından gerçekten de kendisinin kalkamayacağını itiraf etmek zorunda bile kalmıştı. Çünkü henüz sahip olmadığı bir deneyim birikimine de gerek gösteren çok büyük bir işti. Eldridge Hamilton tıpkı bir ortaçağ simyacısı gibi çalışıyor, çalışma odasına kimyasal madde kokusundan girilmiyordu. Onun da Sally'nin de parmakları lekelerle bezenmişti artık. Durmadan bir şeyler karıştırıyor, püskürtüyor, boyuyorlardı. Her bir deri parçası açıldıkça ayrıntılı bir çevirisine girişiliyordu. Bunlar ya sitenin ticaretini özetleyen hesaplar ya da Ulu Aslan ile 9 aileden kurulu konsey üyelerinin bildirileriydi. Kaleme alanlar ise adı bilinmedik yazmanlardı ve gerçekten de çok kuru bir dille yazmışlardı. Besbelli fazla ayrıntılara girmeye zamanları da istekleri de yoktu. Hamilton diyordu ki, bu Pön halkının bir özelliğidir. Görsel sanatlardan pek hoşlanmazlardı. Çömlekçilik de bu yüzden pek gelişmemişti. Kanımca heykelcikleri de eğer var idiyse bile pek değersiz ve çirkin olmalıydı. Ama sanat yaratabilmek için zenginlik ve boş zaman gereklidir. Haklısınız, Roma ve eski Yunan buna örnektir. Kartaca ve daha önce Fenike sık sık tehlikelerle karşılaştıklarından, onlar için yaşamı sürdürebilme kaygısının her şeyden önce gelmesi de olağan karşılanmalıdır. Onlar güzel şeylerden çok servet ve güç sahibi olmakla uğraşıyorlardı anlaşılan. Salih söze karıştı. Biz beyaz Afrikalıların da onlardan pek aşağı kalır yanımız yok. Tıpkı eski Kartacalılar gibi altın olan yere koşuyoruz, sanata filan boş veriyoruz. Yazılar okundukça bu varsayım da doğrulanmaktaydı. Hamilton'a bir öneride bulundum. Arşivin genel niteliği aşağı yukarı öğrenildiğine göre artık sistemli bir çalışmayı, baştan sonuna dek kronolojik bir sıra izlemeyi bir yana bırakıp aradan rastgele seçtiklerini okuyarak sitenin tarihine genel açıdan bir göz atmak mümkün müydü acaba? Bu önerimi olumlu karşıladı ve yaptığı çalışmalardan ortaya savaşçı ve enerjik bir kavmin Orta ve Güney Afrika'da geniş bir alana yayılmış sömürgecilik akımı çıktı. Bu kavmin merkezi Opet sitesiydi ve Ulu Aslan dedikleri bir hükümdar ile 9 soylu ailenin oluşturduğu bir oligarşi tarafından yönetiliyordu. Bu kurulun kararları gölün kanallarını süzgeç takarak su yosunlarının birikmesini önlemekten, Baal ve Astarte gibi tanrılarla gönderilecek habercilerin seçimine varıncaya dek çok çeşitli ve geniş konuları kapsıyordu. Burada Astarte Kartacalıların tanrısı Tanite oranla öncelik sahibi gibiydi. Habercilerin de kurban edilen insanlar olmasından kuşkulanıyorduk. Ayrıca tıpkı Yahudi sistemi gibi anaerkil kökene dayandırılan özenle hazırlanmış soy ağaçları bulduk. Her soylu erkek veya kadın soyunu ta sitenin kuruluşuna dek geriye doğru izleyebiliyordu. Ailesinin kimler olduğunu bilebiliyordu. Çok tanrılı bir dine bağlıydılar ve bu dinin onların yaşam biçiminde de önemli rol oynadığı belliydi. En önemli tanrıları Baal ile Astarte'ydi. Zaman açısından ilerledikçe yeni yeni etkenlerin hükümdarın dikkatini çekmeye başladığını da fark ettik. Opet Gölü'nün sularının hızla azalması, göl yüzeyinin küçülmesi, sitenin yaşam çizgisini tehdit etmeye başlamıştı. 296 yılında Ulu Aslan 7000 köleyi kanalları denize açık tutma işine koşmuştu. Ayrıca komutan Ramose komutasında 1000 askerini de doğuya, doğan güneşin yönüne göndermişti. Hiç durmadan gidecekler, doğudaki denizi ve kaptanı, gemici Habbakuk Lal'in varlığını bildirmiş olduğu kuzey ülkelerine giden yolu bulacaktı. Komutan Ramose işte bu güçle görevlendirilmişti. Bir yıl sonra Ramose dönüyor, yanında ancak 70 adamı kalmıştır. Ötekiler bataklıklarda ateşli hastalıklara yakalanmış, ölmüş gitmişlerdir. Ama Ramose doğuda denizi bulmuştur. Ayrıca esmer tenli, sakallı, ince ve güzel kumaşlara bürünmüş, yaylarını da aynı kumaşlarla bağlayan denizci ve tacir kişilerin yaşadığı bir de site bulmuştur. Bu insanlar doğudan, deniz ötesi bir ülkeden gelip oraya yerleşmişler, Ramose'ye 20 çubuk altın ile 20 köle armağan etmişlerdir. Böylelikle bizim Opetlilerimiz Sofala kıyısında yerleşmeye başlayan Araplarla ilk ilişkiyi kurmuş oluyorlar ve onlara Dravler adını veriyorlar. Ulu Aslan'ın yeni bir köle iş gücü kaynağı aramaları boşa çıkmıştır. Madenlerde köle çalıştıranlara buyruklar gönderiliyor. Kölelerin yaşamının olabildiğince uzatılması emrediliyor. Kölelere verilen et ve tahıl arttırılıyor. Böylelikle gerçi fiyatlar artıyor ama kölelerin de ömrü uzatılmış oluyor. Ayrıca köle sahiplerinden tüm dişi kölelerin hiç boş bırakılmaması, sürekli olarak doğurmalarının sağlanması da isteniyor. Bu arada yeni köle arama çalışmaları da sürdürülmektedir. Sonunda Yuye kabilesinin peşine düşünüyor. Bu sarı derili Yuye'lerin tarifinden onların Mottantoların ataları oldukları sonucunu çıkardık. Sonra ansızın ulu aslan kuzeye giden bir birliğin 500 vahşi Nübyalı ile dönmesine pek seviniyor. Bunlar hem uzun boylu hem de güçlü yapılı kölelerdir. Birlik komutanına ödül olarak 10 çubuk altın veriliyor. Ama bu sevinç bu dönemi izleyen 100 yıl boyunca yavaş yavaş sönüyor. Çünkü bu ılı ırmağın kuzeyinde kara derili bir topluluk yerleşmektedir. Büyük bantu göçleri başlamıştır ve artık ulu aslanın baş kaygısı bu göçlerin güneye doğru akmasını engellemektir. Ve bu amaçla lejyonları kuzey sınırında durmadan devriye geziyor. İşte arşivden rastgele seçerek okuduğumuz yazılar geçmişe böyle bir göz atmamızı sağlıyordu. Ama hepsi de kişisel görüşten tümüyle uzak, sadece olayları yansıtan kuru yazılardı. Biriktirilen bu servetin şu titiz kayıtlarına biraz canlılık, biraz soluk verilebilecek bir Titus veya Plinus'un eksikliğini nasıl da duyuyorduk. Ayrıca öğrendiğimiz her olay aklımıza yüzlerce soru getiriyordu. Bu sorulardan en çok sorduğumuz şuydu: bu Opetliler nereden gelmişlerdi ve ne zaman gelmişlerdi? Nereye gitmişlerdi ve niçin gitmişlerdi? Bu soruların karşılığını şu yüzlerce yazı içinde bulunacağını umuyorduk. Ve bu yüzden şimdilik kendimizi daha önemsiz sorulara karşılık arayıp bulmakla oyalıyorduk çaresiz. Kayıtlarda sözü geçen yerleri saptamak oldukça kolaydı. Zimbao ve Punt çağımız Rodezya'sının güneyinde ve kuzeyinde kalan topraklardı. Ulu ırmak Zambezi ırmağıydı, göller yok olmuştu. Zeng bahçeleri ise yine Doğu Rodezya'da yüz binlerce hektar genişliğinde uzanan teras haline getirilmiş yamaçlar olacaktı. Kuya tepeleri ise Sinoya'nın üzerindeki bakır yönünden zengin ülke olmalıydı. Adım adım bizim Opetlilerin nerelerde yaşadıklarını keşfettik. O sonsuz serveti nasıl biriktirdiklerine de tanık olduk. Çünkü bu edinilen servetin büyük bölümü dışarı gönderiliyordu. Ama yine de her zaman onda biri ulu aslana kalıyordu. Peki bu hazine neredeydi? Site ile birlikte yok olup gitmiş miydi, yoksa hala burada kanlı tepelerin kızıl kayalarına oyulmuş gizli bir mahzende miydi? Aklımdan aşağı yukarı bir hesap yaptım. Madenlerden çıkarılan altının 4000 tondan aşağı olmadığı sonucuna vardım. Onda biri ulu aslanın payıydı. Bu 400 tonun yarısını ordusunun bakımına, tapınağın yapılmasına ve öteki kamu işlerine harcadığını düşünsek bile yine de geriye 200 ton kadar altın kalıyordu. Bu da günümüz parasıyla akla hayale sığmayan bir servet demekti. Ama nerede gizliydi? Loren'in gelişinde bu hesaplarımı ona da açtığım zaman o soluk mavi gözlerinin altın hırsıyla parladığını gördüm. Bana dedi ki, ''Bak ben, bana kalırsa Rad ile ikiniz çevreyi biraz daha araştırsanız hiç de fena olmayacak. Bu sitenin çocukları bir şeyleri gizlemekte pek ustaymışlar anlaşılan. Baksana mezarlıklarını bile hala bulamadık.'' Sırıttım. ''Ya demek sadece mezarları aramaya çıkmamı istiyorsun öyle mi?''
''Tabii yolda tesadüfen hazineye de rastlayacak olursan seni kınamam ben. Ne de olsa 200 ton altın hiç de fena servet sayılmaz.''
Şimdilik Sally ile Hamilton'ın en az 2-3 aylık işi hazırdı. Bu yüzden ben de bir değişiklik olsun diye Loren'in önerisini kabul ettim. Aylardan Afrika'da intihar ayı diye adlandırdığımız Kasım'daydık. Güneş insanın beynine balyoz gibi iniyordu. Toprak da onun dövdüğü bir örstü sanki. Ama biz yine de yılmadık, çalıştık, araştırdık. Ancak gün ortası sıcak dayanılmaz bir hal aldığı zaman 2 saatlik dinleniyor, kendimizi Zümrüt Gölü'nün serin sularına atıyorduk. Eski Opetlilerin numaralarını, kurnazlıklarını da öğrenmiştik artık, her an tetikteydik. İzlerini nasıl ustaca örttüklerini, duvarcılarının duvar örerken taşların arasını nasıl gizlediklerini biliyorduk.
Ama ne denli aradık taradıksa da hiçbir gizli geçide kapıya filan rastlayamadık. Sonra site surlarının dışına çıktık. Her gün 100 metrelik bir alanı işaretliyordum ve orayı adım adım araştırıyorduk. Her gün de kendine göre ufak tefek serüvenlerini birlikte getiriyordu. Bir gün ben zehirli bir kara yılanın saldırısından kıl payı kurtuluyordum. Bir gün Ral'in suratını 20 eşek arısı birden soktu. Tam 5 gün zavallı Ral hiç işime yaramadı. Kasım ayı böylece geldi geçti. Aralık ortasında 1 santimcik kadar yağmur yağdı ki bu Afrika'nın bu kesimi için yeter de artar bile. 1 saatçik kadar tozu yatıştırdı ve böylece yağmur mevsimi sona erdi. Herhalde eski Opet Gölü bölgenin daha bol ve sık yağmur almasını sağlıyor olmalıydı. Çünkü yeryüzü suyu hem buharlaşmasıyla hem de havayı serinletmesiyle yağmura yol açar. Ral ile ben hiçbir sonuç almadan çalışmalarımızı sürdürdük. Ama yine de heyecanımızdan bir şey yitirmemiştik doğrusu. Öldürücü güneş altında kan ter içinde çalıştıktan sonra akşamlarımızı yine de sitenin temellerini gösteren haritanın üzerine eğilmiş olarak geçiriyorduk. Tahmin, tüme varım ve ayıklama yöntemiyle eskilerin mezarlarının nerede olabileceğini bulmaya çabalıyorduk. Bu Ral'den çok hoşlanıyordum. İleride gerçekten büyük bir arkeolog olacağına hiç kuşkum yoktu. Kazı biter bitmez onu enstitüye almaya da niyetliydim. Biz bir sonuca varamamıştık ama Hamilton, Sally ve Leslie'nin yardımıyla durmadan yeni yeni bilgiler derleyebiliyordu arşiv sayesinde. Böylece 1 yıl geçti. Yeni yılın başlarında Hilary Stuyvesant, Lauren'i ve ailesini de siteye getirmeye razı edebilmişti. Çocuklarını da getiriyorlardı. Bu yüzden tam 1 hafta bu ziyarete hazırlanmak zorunda kaldık. Ne var ki onlar gelir gelmez soğuk bir hava esti. Sally Benaiter bir baş ağrısı bahane ederek benim kendi ellerimle hazırladığım öğle yemeğine gelmedi. Ama elinde havlusu, sırtında mayosu, gizlice Zümrüt Göl'e çıktığı da gözümden kaçmamıştı. Öte yandan Hamilton ile Stuyvesant arasındaki ilişkiler de hiç dostça sayılmazdı. Son görüşmelerinde epeyce çekiştikleri belli oluyordu. Açık açık kavgaya girişmelerini zorlukla önleyebildim desem yeridir. Bu yetmezmiş gibi Stuyvesant ile karısının da arasının iyice açık olduğu anlaşıldı. Birbirleriyle hiç konuşmuyorlar, bir şey söylemek gerektiğinde küçük Bobby Stuyvesant'a başvuruyor, ''Lütfen üvey annene sorar mısın?'' veya ''Babana sor bakalım istiyor mu?'' gibi saçmalıklarda bulunuyorlardı. Ral ile Leslie de böylesine ünlü bir ailenin huzurunda konuşmaktan çekindikleri için yemekte sadece ben ile küçük Bobby konuştuk desem yeridir. Neyse yemek bitince herkes bir yana dağıldı, ben de Hilary ve çocuklarla baş başa kaldım. Onu sitenin müzesine götürdüm. Sonra yukarıya arşive çıktık. Sally Bayan Stuyvesant'a soğuk davrandı. Ama Hamilton için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. 1 saat sonra oradan ayrıldığımızda Hilary yeni bir hayran kazanmıştı. 12. Ayrımın sonu. Sayfa 133.